Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Sevincimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ve heyecanımızı böyle bir iftar programında sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii bu programımızın bir geleneği var. O da her programda çok güzel bir misafiri konuk ediyoruz. Ve onunla beraber düşüncelerimizi de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugünkü misafirimiz çok kıymetli büyüğümüz, ağabeyimiz Profesör Doktor Saadettin Ökten. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şerefler efendim. Verdiniz. Allah razı olsun.
Biz şeref bulduk efendim.
Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey?
Böyle güzel mekanlarda, Allah böyle güzel olsun. Bir geleneğin misafiri olmak bizim için büyük bir onur efendim.
Allah yani. Estağfurullah. Allah biz, razı olsun. Abi biz sizlerin sayesinde biz bugünlere geldik. O yüzden hiçbir zaman unutmadık. Başta rahmetli Celaleddin Hocam.
Evet.
Ya onun çok emekleri var bizim neslimizin hamurunun yoğrulmasında. Evet. O yüzden bir üveyszadeyi bir de Celaleddin
evet.
Hocamı
evet.
Biz hep rahmetle yad ediyoruz.
Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Onların gölgesi hep üzerimizde devam ediyor.
Evet. Evet.
Biz de inanıyoruz ki inşallah biz de onlar için bir sadaka-i cariyeyiz yani.
Mutlaka öyledir.
Öyle. Yani. Zaten hatta bir şey var. Üveyszade o zaman tabii çok yoğun bir baskı var din ve dini hayata.
Evet.
O da işte valilere falan çok fazla şey diyor. İkramda, izzet ikramda bulunuyor. Diyorlar ki ya bu adamlara değmez bu kadar şey hocam ne deyince. Diyor ki yar için ayara minnet ettiğim ay beyleme. Bağban bir gül için binlerce hare hizmetkar olur.
Ha çok güzel.
Şimdi evet. O şeylerin yani evet. Gerek Celaleddin Hocam rahmetlinin gerek Üveyszade'nin o gülü yetiştirmek için ne dikenlere katlandıklarını şimdi görüyoruz. Allah evet. Onlardan razı olsun.
Cümlemize. Ya.
Sizin çok güzel bir kitabınız var. O benim hoşuma gidiyor. Fincanımda kola var. Hani bizde bir şey var ya. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı evet. Var derler. Fakat şimdi bizim fincanımızın içinde maalesef kahve yok.
Kahve yok.
Kola evet. Var.
Evet.
Dolayısıyla işe buradan girerek hani oruç medeniyetinin.
Evet.
Ben öyle diyorum ki oruç da acıkır. Ya da orucu biz tutmayız. Oruç bizi tutması lazım. Ramazan'dan sonra da orucun bizi tutması için neler yapmamız lazım? Bir oruç medeniyetiyle ilgili neler söyleyebiliriz?
Bu şöyle bir şey oldu bende. Yani aşağı yukarı bir 70 yıllık bir macera bu ve İstanbul ağırlıklı bir macera. Ramazan, ben, zaman, toplum. Hem Türkiye'de yaşadım hem dış memleketlerde Ramazanlar yaşadım. Frenk memleketinde de yaşadım, Müslüman memleketinde de yaşadım. Şöyle bir şey oldu, yani sanki genel çizgi, genel hava bu. Eski Ramazanlar çok güzeldi, onlar geçti. Yeni Ramazanlarda artık o tat yok ve bir daha da o Ramazanlar yaşanmayacak. Böyle bir hava ortaya çıktı. Bu hava maalesef bizim camiada da var. Müslüman kesimde de var. Bunun sonu ne diye düşündüm maalesef. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Demek ki artık İslam medeniyeti bir yaşama tarzı olarak bundan sonra yaşanmayacak. Böyle feci bir durum ortaya çıktı. Ben bunu kabullenemedim.
Üzerinde, tabii bize kabullenemeyiz efendim. Oo. Yani, Ramazan'ın bize getirdiği bir hava, tat, neşe. Ben bunu hiçbir yerde bulamıyorum.
Değil mi? Ama işte şimdi neydi o eski Ramazanlar? Filan diye bir söylem çıktı ortaya. Çok teferruata girmeyeyim. İşte direkler arası filan. Onlara geçelim. Evet. Onlar zaten problem değil. Ama ben dedim ki ya yani eğer İslam tabi kıyamet geçerli olan, hükme hakim olan bir biraz yeni tabir kullanayım söylem değilse o zaman Kitabullah'taki ve sünnetteki macera ne söylüyor bize? Demek ki bu kitabın koruyucusu Cenab-ı Rabbül Alemin ise hadis-i şerifler de bize bunu teyiden ifade ediyorsa demek ki biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Evet. Ne yaptığımız yanlış nerede? Biçimlerde kaldık biz. Her dönem kendine ait biçimleri ortaya koyuyor. Ve biz bu biçimleri o dinin esası gibi zannediyoruz. Sıkıntı buradan başlıyor. Sonra biraz işte okumaya çalıştım, biraz düşünmeye, biraz tetkik etmeye çalıştım. Osmanlı'nın döneminde de farklı uygulamalar var. Biz son döneme yetişmişiz, büyüklerimizden duymuşuz ve bunu değişmez zannetmişiz. O zaman dedim ki acaba ben bugün yaşadığım hayatın içinde yeni bir yorum çıkarabilir miyim? Ben kimim? Bir basit kulum. Ama üzerimde büyük bir teklif var. Tekalifi diniye var. Ve ben düşünmeye başladım. Ramazan'da dört unsur çıktı karşıma. Biraz ders gibi oluyor. Siz lütfen beni kesin.
Estağfurullah, yok. Çok güzel abi.
Bir tanesi oruç. Bu bir kavram. Ama bu kavramın tabii manası var. Tatbikatı var. Bu kavramın derinlikleri var. Şumulü var, muhtevası var. Bu orucun yanında Ramazan'da Kur'an var. Yani bir bireyin, bir insanın Kur'an'la olan ilişkisinin Ramazan'da çok daha yoğunlaşması lazım. Bu da çok önemli bir şey.
Evet.
Bir de infak var. İnfak hayatımızın her safhasında var ama Ramazan'da daha
çok var.
Daha yoğun, daha baskın olarak var. Bu da önemli bir şey diye düşündüm yani. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman acaba ben oruçla olan ilişkimi nasıl kurabilirim? Kur'an'la olan ilişkimi nasıl kurabilirim? İnfakı nasıl yapabilirim? Bunlara bakıyorum ve gördüm ki çok boş ve açık sahalar var. Fakat ben farkında değilim. Ben burada kendimi istersen örnek olarak ortaya koyayım.
Estağfurullah, bizim Osman Nuri Topbaş hocamızın çok güzel bir şeysi var. Bakarsanız çevrenizde çok muhtaç insan var. Feryadı duyulmayan insan var. Bakmazsanız yok böyle bir şey.
Ve çok da boş zamanınız var.
Evet.
Ve çok da farkına varmadığınız imkanınız ve enerjiniz var. Ama biz bunların farkına varmıyoruz. Şöyle, biz bugün modernitenin Amerikan versiyonunu yaşıyoruz. Türkiye'de tüketime dönük bir modernite yaşıyoruz. Ve bu modernite bize şöyle söylüyor. Zihinlerimizi adeta esir almış vaziyette. Siz diyor, benim söylediğimin dışında bir hayat yaşayamazsınız diyor. Ve benim emirlerime uymazsanız yok olursunuz diyor. Ama Kitabullah böyle söylemiyor. O zaman ben iki arada bir derede kaldım, hangisine uyacağım. Geldiğim istikamette Kitabullah'a uyacağım. Modernitede yaşadığım bir hayat. Şöyle bir baktım, modernitenin sınırları, işte boş alan dedim ya, bayağı ötede. Ama modernite bana bunu fark ettirmemiş. O boşlukları doldurmaya çalışıyorum. Kur'an mı? İlgilenmeye çalışıyorum. Vaktim var mı? Var. Nasıl vaktim var? Sosyal medyaya girmiyorum mesela. Televizyona sadece haberlere bakıyorum. Yani ahval-i alimden ne olmuş gibilerinde. Tecessüsümü Kur'an'a veriyorum. Böyle başlayan bir ilişki. Benim çok farklı muhitlerden dostlarım oldu. Bu insanlar bir kısmı aile itibariyle, muhit itibariyle bizim camiamızdan değiller. Böyle bir eğitim almamışlar çocukluktan itibaren gelen.
Belki de hiç duymamışlar abi.
Belki de hiç duymamışlar abi. Vesaire. Tabii. Bir arayış içindeler fakat onlara doğrudan doğruya, yani oruçtu, Kur'an'dı, bizim anladığımız manada infak idi söylerseniz hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir altyapı oluşturmak lazım.
Şimdi abi, ben çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Öyle çevreler var ki onların bizimle hiç irtibatı yok. Bizim de onlarla hiç irtibatımız yok. Halbuki insanlar konuşa konuşa. Ben bunu askeriyede yaşadım askerken. Bu işte Ramazan'da böyle infaktan bahsederken, işte bizim bölük komutanlarımız var, assubaylar var, arkadaşlarımız. Ya dedim ki, gelin bak, bu her birimizin bölüğünün altında şu kadar asker var. Bunların için hiç parası gelmeyenler var. Şu maaşlarımızın zekatını toplayalım dedim, bir araya getirelim. Burada en kıdemli komutanımıza verelim her ay. Ve isimleri de versin hep bölükten bu fakir çocukları. Ve o çocuklara dağıtalım bunu. Bila istisna hepsi kabul ettiler. Hiç birisi itiraz etmedi bunu.
Tabii, bakın işte.
Ve ondan sonra askerlerde böyle bir sevgi halesi oluştu ki şeyde. Bir tatbikat oldu. O tatbikatta 1,5 saatte bizim intikal etmemiz gereken toplanma bölgesine tabur 45 dakikada intikal etti. Çünkü seve seve gidiyor tabur.
Tabii.
Çünkü bize komutanlarımız sahip çıkıyor diye seve seve şey yapıyorlar. Mesela ben bunu gördüm. Yani biz söylemezsek kimse söylemeyecek onlara.
Bakın bir boşluk var.
Evet.
Ve onu fark ediyorsunuz.
Evet.
Ve o boşluğu dolduruyorsunuz. Ne kadar güzel bir atmosfer ortaya çıkıyor.
Mahiriz Hoca'yı da burada rahmetle yad edelim. O da Mahiriz Hoca'dan bize şeydi. Maaşın
ya,
zekatını peşin vermek ya, daha hiç. Ya. Ondan aklıma geldi de öyle söyledik.
Bugün, geçen gün evde bahis mevzu oldu. Küçük oğlumla böyle bir muhavere geçti. Ben de onu anlattım. O da topluyormuş. Dedim, toplamana gerek yok. Maaşı alır almaz ver. Havle hevelan diyordu Mahir Hoca. Çünkü devlet sana garanti etmiş o maaşı.
Tabii yani, evet.
Sen serbest meslek erbabı değilsin. Hani sene sonunda işler ne olacak? Maaşı aldığın anda en az 40'ta biri de.
Evet, en az tabii.
En az 40'ta. Evet, yani o insanlara da anlatmak lazım ve biraz da yaşatmak, pratiğini göstermek lazım. Mesela Kur'an'la hiç ilişkisi yok. Efendim anlamıyorum manasını diyorum, ben de anlamıyorum. Mesela ona Kur'an dinletmeye başlıyorsunuz. Böyle ruhunun yumuşak olduğu anlarda, ihtiyaç hissettiği anlarda, kendisini yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda hoş bir tilavet kulaktan başlıyor hadise. Bir dünyaya giriyorsunuz yavaş yavaş. Ben bu tecrübelerden sonra kendi hayatıma baktım. İlk Ramazanlar, ben 1361 Şaban doğumluyum. 1 Eylül'e geliyor 18 Şaban. Çocukluğumun yaz Ramazanları. Biz iftar beklerdik iftar sofrasında. Hatırlıyorum rahmetli valide, kurtlar kuşlar yeme, sen de yeme, su içme. Sofrada duruyor iftarlıklar, çorbası vesairesi. Kurt ve kuş yemiyor. Yani sen insansın. Eğitim böyle başlıyor. Mesela o zamanlarda televizyon yok zaten. Radyoda da Ramazan bir bayram, bahis mevzu değildi yani. Biz mahalle mescidindeki minareyi gözlerdik. Top tapa atılmazdı. Ezanı hoparlör de yoktu minarede. Tabii. Duyuyor bir kandile bakardık ve haber verirdik sofraya. Şimdi böyle başlıyor hadise. Biz de demek ki unutuyoruz. Bu kendimiz için de geçerli, cari aynı zamanda. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'la olan ilişkimizi tazelememiz lazım. Dinleyerek, bakarak. Fethi abi derdi ki, benim validem Kur'an okumasını bilmez. Ama parmağıyla veya bir çubukla harfleri takip eder. Oradan da bir feyiz geliyor. İsteyen denesin.
Tabii.
Yani. Hele şimdi birçok meal var. O meallere hiç girmeyelim. Biraz insanların kafası karışabilir ama yani o lafzı görmek, o lafza bakmak, evet, o lafzı okumak dahi ruha şifa veriyor. Ve buna zamanımız var.
Şimdi siz dediniz, ben de çocukluğumu hatırlıyorum. Sahura kaldırırlar şeyde babam
annem. O ayrı bir zevk.
Ondan sonra öğle yemeğini dedemlerde yerdim. Akşam iftara geldim miydi? Ben oruçluyuz tabii. Böyle dedik yani. Böyle başlıyor bu işler.
Tabii bu işte böyle başlıyor.
Evet.
Önce biçim başlıyor.
Evet.
Peki biz o biçimi bugün ortaya koyabilir miyiz? Tabii koyabiliriz. Niye koymayalım? Bu yaşadığımız hayatta da koyabiliriz. Evet. Cebimizde bir şey olur. Ne bileyim, çantamızda bir şey olur. Bir Mustafa Şerif olur. Zihnimizde olur. Cep telefonuna şimdi aktarıyorlar mesela her gün okuduğumuz şeyleri ve pekala da yapabiliriz. Çünkü mühim olan ruhi ilişkidir. Çevre şartlarından kendinizi tecrit etmeyi pratik olarak bilirseniz, bunu becerebilirseniz ki bu mümkün, birdenbire olmuyor, yavaş yavaş mümkün, her yerde her şey olabilir. Medrese Yusufiye'dir bunun en üst zirvesi.
Tabi burada zatenizin ifade ettiği bu noktadan baktığımız zaman Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi, kişinin lüzumsuz işten, faydasız sözden, evet, faydasız bakıştan, faydasız adımdan kendini uzak tutması onun ahlakının mükemmelliğindendir.
Çok da kolay değil bu çağda ama.
Ama işte bu, lafı kolay ama yalnız.
Evet.
Ya bir de hiçbir faydası olmayan işe niye biz ömür tüketelim?
Aynen öyle.
Bizim rahmetli Hacı Mehmet Efendi Hazretleri derdi ki ya şimdi insanlar hep söyleniyor. Söylemiyorlar. Bir defa biz herkes başkasının yanlışıyla uğraşıyor. Ya çevremizde o kadar insan var ki bunların yanlışını bırakın saymayı, istatistik tutmaya kalksak buna bile gücümüz yetmez. Ya sen niye bu faydası işte uğraşıyorsun? Halbuki şeytan seni başkalarıyla uğraştırarak bizim yanlışımızı bize unutturuyor.
Evet.
Halbuki bu nefsin ve şeytanın bu tuzağından kurtularak kendi kusurlarınızla meşgul olun. Ne diyor Efendimiz? Ne mutlu kimseye ki kendi kusurlarıyla meşguliyeti onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur.
Evet. Evet. Sadaka Resulullah.
Ya
ne kadar güzel bir şey. Sadaka Habibullah tabii. Yani. İşte Ramazan bize bunu hatırlatıyor. Yine böyle uzaktan bakınca ben malumunuz son bir herhalde bir 30 sene oldu bu medeniyet meselesiyle meşgul oluyorum. Bu kimlikten ortaya çıktı. Yani ben kimim, bulunduğum yer neresi, yaşadığım dünyada bu kimlikle var olabilir miyim? Orada şöyle bir realite var hem batıda hem doğuda. Bizim hayatımızda belli zamanlar ve belli mekanlar çok önemli. İslam dünyasında bunun mesela zirvesi hac. Kabe-i Muazzama ve hac. Belli bir mekan ve belli bir zaman. Ramazan-ı Şerif'te böyle. Batı dünyasında da var. Onlarda da işte Christmas dedikleri, bir de Paskalya dedikleri, en önemlisi onlar. Dolayısıyla işte kapitalizmin de kendine göre var. Bir de kapitalizm dönüştürüyor. Bazı kutsal zamanları kendi gayesine, kendi
tabii dönüştürüyor,
kendi isteğine göre. Buradan
işte anneler günü yok efendim, evet. Babalar günü, sevgililer günü, evet. Yok bilmem ne günü diyerek, evet. Tüketim çılgınlığını artırıyor. Enstrümanlar
kullanıyor. Yani İslam medeniyetinde de Ramazan böyle bir durum. Ne oluyor? Yani Ramazan'da biz mubahlardan da vazgeçiyoruz. Ya. Geçebiliyorsak eğer. Ve kendimizi bir manada bir hesaba çekiyoruz. Muhasebeye çekiyoruz. Bu muhasebeye çekişinin bir yönü oruç dediğimiz hadise, işte malum bunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah.
Bir itikaftır o. Evet. Ama son 10 günü çok yoğundur. Onun adına real manada itikaf diyoruz.
Evet. Zaten itikaf akefe yakıfı Arapça. Bu motive olmak, merkezileşmek, odak, evet. Odaklanmak manasına geliyor. Yoğunlaşmak yani.
İç dünyamıza doğru yöneliyor.
Hiç olmasa Ramazan'ın son 10 günü, evet. Hem de hani evveli rahmet, ortası mağfiret, sonra da cehennem azabından kurtuluş. Bu kurtuluş reçetesini almanın en güzel fırsatı işte bu itikaf, Allah'a yoğunlaşma, ibadete yoğunlaşma, kulluğa yoğunlaşma
ve günleri. Ve tecrit yani.
Tecrit, evet.
Basiva ile olan ilişkiyi minimize etmek. Peki sonunda Şevval ayı geliyor. Bu yoğunluk bitiyor. Çünkü insan farkı fark eder. Hep aynı yoğunlukta yaşayamayız. Ama onun tadı devam ediyor. Sonra Muharrem geliyor. Sonra işte kandiller geliyor. Sonra üç aylar geliyor. Devri bir hareket var. Şimdi bir anlayış malumunu zamanı düz çizgi olarak görür. Halbuki öyle bir şey değil zaman. Zaman devri bir hareket. Devri bir harekette siz bir manada sıkışıyorsunuz, gevşiyorsunuz, sıkışıyorsunuz, gevşiyorsunuz, yoğunlaşıyorsunuz. O yoğunluğun farkına varmanız nasıl oluyor? Gevşediğiniz zaman oluyor. Onu hatırlıyorsunuz. Hayatta da böyle. Mesela ben hatırlıyorum, ilk kızım dünyaya geldi. İlk defa baba oldum. 50 küsur sene oldu. Onun mutluluğunu hatırlıyorum.
Ya.
Şimdi torunlarla olan ilişki devam ediyor. Dönüyor.
Ama torunlarla olan o başka. Hissedilen mutluluk daha farklı oluyor.
O başka. Şimdi o kadar dağıtmayalım işi. Ama böyle. Hatıralar zihnimize geliyor. Eski Ramazanlar, bayramlar vesaire. İşte Ramazan-ı Şerif de bize özellikle oruç ile büyük bir tecrit ve müthiş bir yoğunlaşma, itikaf. Ve bunu biz Kur'an'la destekliyoruz. Benim anladığım haliyle öyle. Mana içinde mana. Tabii şimdi yani bu son pandemi döneminde büyüklerle ruberu sohbet olmadı. İnşallah olur diye düşünüyoruz tekrar. O da çok
iyi. Elhamdülillah. Teravihler şimdi başladı.
Evet.
Allah'a şükür.
Evet, onlar başladı. Ve yani burada altını çizerek söyleyeyim. Geçen de talebelerime de söyledim. Hala benim talebelerim var bir üniversitede.
Evet.
Yüksek lisans doktora dersleri veriyorum. Dedim ki bu akşam ilk defa bir şey olacak, ne olacak dediler. 88 sene sonra, bu ciddi bir zaman, ya. Uzun bir ömür,
ya.
Ayasofya'da
ilk teravih
kılınacak. Cenab-ı Rabbül Alemin 88 sene Müslümanları bundan mahrum etti. Bu emaneti aldı. Şimdi tekrar veriyor. Aman gözünüzü seveyim, bu emanete layık olmamız lazım.
İnşallah abi.
Bu çok mühim bir şey.
Cenab-ı Hak inşallah bu kutsal emanetlere, mukaddes emanetlere hem sahip çıkmayı hem de layık olmayı nasip amin, eylesin.
Amin.
Çünkü eğer layıksak Cenab-ı Hak o nimeti bize lütfediyor.
Evet, evet.
Layık değilsek amin. Bizden alıyor. Amin. Başka bir liyakati olan birisine veriyor.
Ya.
O yüzden biz bu emaneti hem göz bebeği gibi korumamız, evet. Lazım. Hem de o emaneti taşımaya layık olmamız lazım.
İnşallah.
Biz emanet bırakacağımız zaman adama bakmıyor musun? Güvenilir bir adama emanet
tabii,
ediyoruz.
Tabii.
Öyle mi yani?
Aynen öyle.
O yüzden abi bu sohbetin bu noktasında. Eyvallah. Sözünüzü balla keserek birinci bölümü noktalayalım.
Tabii efendim.
Sonra inşallah ikinci bölümü aynen devam edeceğiz.
İnşallah.
Erkam Radyomuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Saadettin Ökten abiyle sohbetimizin birinci bölümünü burada ama sözünü balla keserek noktaladık. Lütfen gönlünüz, kulağınız, aklınız bizde kalsın. Sohbetimiz aynı tatta yine kaldığı yerden devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Profesör Doktor Saadettin Ökten abimizle sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Şimdi abi zaten orucun bir de oruçla ilişkimizi düzenlemek, bu farkındalık. Efendim işte Kur'an'la bağımız, oruçla bağımız, infakla bağımız.
Bir şey daha söyleyeyim, onu unutmuşum biraz evvel. Nevafil.
Evet.
Malumunuz yani Kubbe Rabbül İzzet'e nevafil bizi götürüyor. Ya, evet. Çok mühim bir şey yani.
Evet. Ya.
Yani farzları yaptık eyvallah, o mecburi. Evet. Nevafil onun yani nasıl söyleyeyim, süsü, burakı adeta. Tabii. Yani bizi o taşıyor. Peki o nevafil ne? Teravih. Ramazan'ın olmazsa olmazı teravih. Renkli mi renkli, tatlı mı tatlı? Benim küçük oğlum dün akşam bir üniversitede uzun bir hatim teravisindeydi. Her dört rekatı farklı bir memleketten gelen bir imam efendi kıldırmış. Muhteşem bir renk. Ben de evde 8 rekat kıldım. Ne yapayım yani, ona yetiyor gücüm yani. Böyle. Ama gönlüm her yerde.
Evet, o gönlüm
her yerde.
O hatimle teravihte.
Gönlüm her yerde. Geziyor. Mekke'de evet. Geziyor, Medine'de geziyor, Ayasofya'da geziyor. Ben böyle bir adam yani.
Elhamdülillah.
Teravih, tabii. Oruç, nevafil teravih, hatim Kur'an ve infak.
Evet.
Bu dörtlü. Zaten böyle bir başlıyor, bir tünele giriyorsunuz. Renkli renkli bir hayat. Sonra çıkıyorsunuz, ya ben bir ay ne yaptım, neredeydim, ne yaşadım diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hakikaten modernitenin ortasında yaşamışsınız. Her türlü işte patırdı, gürültü devam etmiş ama siz farkına varmamışsınız. Ben böyle işte bazı sıkıntılar oluyor hayatımda. Azizim buyurmuştu ki, Allah sana onu hissettirmesin.
Ya.
Ben bunu o zaman, bir şey var bunda ama nedir? Sonra anladım ki hakikaten sizin yaşadığınız mühim değil, hissettiğiniz mühim.
Evet, çok doğru abi. Hatta bu yüzden de sizin ifade buyurduğunuz noktada farkında olmak var ya, farkındalık.
Evet.
Şeyi söylerken tövbenin şartları arasında ilk adım yakaza. Yakaza ne? İşin farkına varmak. Ya bu gidiş değil bak. Biz bir yanlış bir yola doğru gidiyoruz, sürükleniyoruz. Hani zararın neresinden dönülürse kârdır. İşte o işin farkına varmak nefsi, var ya, yakaza
nefsi,
o.
Levame,
İnsanın kendine gelmesi. Evet. Çok önemli bir iş bu. O yüzden tabii bir de Allah hissettirmesin. Hissederseniz gittikçe o içinizde büyüyor, dert büyüyor.
Ve kayboluyorsunuz.
Halbuki hissetmezseniz bir kenara itiveriyorsunuz.
Evet.
Hatta ben
evet.
Şunu da söylüyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِرِينَ. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabreden adam, olayın üstüne çıkmış. Olayı ayaklarının altına almış adam demektir. O Allah'la bağını devam ettiriyor.
Devam ettiriyor.
O yüzden Allah sabredenle beraberdir. Evet. Sabretmeyen neyle beraberdir? O da olayın altında ezilmiş, Allah'la bağını koparmış demektir diyorum ben. Ben böyle anlıyorum şeyi.
Doğru.
Çünkü Efendimiz sabrı tarif buyururken, اَسَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْعُولَى. Sabır ilk karşılaştığımız anda, sıcağı sıcağına ilk anda aldığımız tavırdır esas. Sabır. Yani bu bakımdan rahmetli Tahir Büyükkörükçü hocamız, Allah garip rahmet eylesin, rahatsız. Ben de Konya'ya gittim. Abdurrahman'a dedim ki, ya şu hocamızı bir ziyaret edelim ama hiç ziyaretçi kabul etmiyor. Abdurrahman söylemiş, Abdurrahman dedi ki gelsin, İrfan Bey gelsin, biz de gittik. Baktım nur gibi. Yatmış. Saçı beyaz, kaşı beyaz, yüzü nur gibi. Beni elimden tuttu. Bana dedi ki, kuzum İrfan dedi. Rabbim elini tutsun, hiç bırakmasın Emir dedi.
Ya.
Şimdi sizin o hissettirmesi duası var ya.
Evet.
Bu duayı da ben hiç unutmam. elimden böyle tuttu iki eliyle. Sonra dedi ki bak bu Tayyip Bey'e de çok selam söyle dedi. Allah da onların elinden tutsun hiç bırakmasın emin dedi. Benim selamlarımı ilet dedi.
Ya hasta duası bu ama.
Ne kadar hasta duası. Ya, evet. Yani. Sonra bir sene sonra da yine Konya'da vefat etti. Cenazesini de yıkamakta bulundum. Sonra cenazesine de katıldık. O da nasip oldu bize. Yani öyle bir şey.
Allah rahmet eylesin. Öyle bir hizmetle muvazzaf kılındınız. Evet. Maşallah. Evet işte böyle bir şeyler. Yani nevafil de çok mühim bu arada. Evet. Onu da işte olabildiğince yerine getirmemiz lazım. En azından kalben. Bir dönem yaşıyoruz. Bunu reddetmiyoruz. Yani modernite bütün dünya şimdi küresel boyutuyla da hakim olmak istiyor. Bir de tabii murad-ı ilahi var. Ben onu söylüyorum. Yani bakalım Allah ne murad etti? Ona bakmamız lazım. Bunlar birer fırsat. Yani ömürler geçiyor. Yani bu yaşa geleceğimi ben hiç baştan düşünmemiştim. Erkam Radyosu'na geleceğimi de düşünmemiştim televizyonla.
Çok ömür versin.
Kendiliğinden abi. Gelişiyor. Adam yerine koyup çağırıyorsunuz. Bunlar realite yani.
Oğlum bu abi ne demek başımızın tacısınız.
Bir lütuftur o zaman. Bu kapıları açana bir karşı ben gelmem denebilir mi yani çok ayıp olur yani.
Estağfurullah Allah razı olsun.
Şöyle oldu böyle bir gelişti hadise. O zaman tabii hemen geliyorsunuz işte söylemeye çalışıyorsunuz. Eksik gedik tabii ki var. İşte olabildiğince tamamlamaya çalışıyoruz. Ramazanlarda böyle, bayramlarda böyle. Esasında her gün böyle. Her gün insana verilmiş bir imkandır, bir lütuftur, bir inayettir. Nur topu günlerin kanına girdim diyor.
Ay.
Kutsal emaneti yedim, bitirdim Necip Fazıl Bey.
Allah Allah.
Yani tabii o kendi açısından söylüyor. Evet. Bana göre kanına girmedi ama öyle söylüyor.
Evet.
Her gün bize verilen bir emanet. Nasıl bir emanet? Hem kendi vazifemizi kendimiz üzerinden hem de topluma ve önce tabii ki ailemize, varsa talebelerimize, muhitimize bir şeyleri söyleyeceğiz. İşte kutsal emanetin olabildiğince hem temsilcisi olacağız hem de naşiri, hatta merhum pederin tabiriyle dellalı olmak mecburiyetindeyiz.
Evet.
Ramazan böyle bir hadise. Yoğunlaştık, biriktirdik. Ramazan'dan sonra bu birikimimizi yavaş yavaş çok dikkatli bir şekilde bezleteceğiz.
Şimdi efendim burada şimdi biz şarj oluyoruz. Şarj oluyoruz ama Ramazan'dan sonra da deşarj var ama deşarj olacağız ama yine şarj tarafında hiç ihmal etmemek lazım.
Tabii.
İşte cep telefonu var. İşte bir gün kullanıyorsun, şarj etmesen ertesi gün iflas ediyor. Yani evet. Olmuyor. Şimdi buradan esasında biraz da oruç medeniyetine gelelim diye söylüyorum.
Hayır, hayır.
Çünkü biz esas orucu Ramazan'dan sonrasını da taşımak. Yani bizim görevimiz sadece Ramazan'da değil. Ramazan'da yoğunlaştık. Efendim halvete girdik, kampa girdik. Tecrid olduk bütün şeylerden. Evet. Gönül dünyamızı ihyaya ve imara gayret gösterdik. Ama bunun bir de devamlılığı da çok önemli. Bu konuda bir oruç medeniyeti dediğimiz bu medeniyet. Siz medeniyet ilgili çok güzel çalışmalarınız var. Hatta çok güzel bir tarifiniz var. Ben bayılıyorum o tarife. Ve onu da kullanıyorum ben her yerde. Medeniyet bir düşüncenin, bir inancın. Efendim böyle fikirde, beyinlerde saklı kalmaması, bunların bir kurumsal kimlik kazanarak evet. toplumun yarasına sarmasına medeniyet
evet.
denir.
Evet.
Baktığımız zaman bizim medeniyetimiz, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hususlar birer kuruma dönüşmüş, böyle öbek öbek toplumun tabii. bütün ihtiyaçlarını gideren hale gelmiş. Vakıf medeniyeti böyle doğmuş. Ve Mushaf'ta, ayette saklı kalmamış. Allah'ın emirleri.
Hayatın içinde.
Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri hiçbirisi sadece sözde kalmamış. Gelmiş bir kuruma dönüşmüş. Toplumun bütün ihtiyaçlarını gidermeye, kanayan yaralarını sarmaya adapte olmuş. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu tarifi ben çok bayıldığım için söyledim. Oruç medeniyeti ve oruçtan sonraki bu medeniyetin ihyası nasıl olmalı?
Biz hepimiz birer medeniyet temsilcisiyiz azizim. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Ramazan-ı Şerif'te oruçla, Kur'an'la, infakla ve nevafille yoğunlaşıyoruz. Ruhumuz gerçeği tanıyor, hakikati tanıyor. O ne? Rıza-i ilahiyi tanıyor, şefaat-ı Resulü tanıyor, himmet-i ricali tanıyor. Yani maddeyle aramıza ciddi bir mesafe koyuyoruz. Maddeyi reddetmiyoruz. maneviyatı tanıyoruz, aydınlığı tanıyoruz, nuru tanıyoruz. Bunu Ramazan'dan sonraki hayatımızda, dünya ile olan ilişkimizde bunu kullanmak mecburiyetindeyiz ve kullanıyoruz. Ne oluyoruz? Daha çok hizmete dönük oluyoruz. Daha güler yüzlü oluyoruz. Daha müsamahakar oluyoruz. Hoşgörülü olmuyoruz. Müsamahakar oluyoruz. Hoş görmüyoruz. Semahatle, cömertlikle
çok güzel abi, Allah razı olsun.
Bakıyoruz insanlara ve onlara hakkı söylüyoruz. Yine bir büyük mürşitten işitmiştim. Demişti ki, benim bir müridimde bir suyu hal olsa ben ona onu söyleyemem. Niçin söyleyemezsiniz? Ola ki dedi, yani nefsi emmaresine ağır gelir. Aramıza bir mesafe girer. Manevi mesafe. E ne yaparsınız? Ben, o da anlatıyor yani. Ben de soruyorum. En azından gözlerimle o anlatıyor. Tabii hazretler bunlar yani. Dedi ki, ben iyisini yaparım. Doğrusunu yapmaya çalışırım. Ola ki Allah ona onu gösterir. Görmezse bir daha iyisini yaparım. Bir daha iyisini yaparım ve dua ederim. İşte benim kulağıma küpe oldu. Ne kadar yapıyorum onu bilemem. Bana sorarsanız zaman zaman iyi yapıyorum diyorum. Zaman zaman da hiçbir şey yapamıyorum diyorum. Kendime böyle bir sinüzoidal hareket içindeyim. Talebeyle olan ilişkilerim de böyle. Bakıyorum, bu adamdan ne olur, şu olur. Şöyle söylüyorum, adam yapmıyor, la havle çekiyorum falan. Çocuklar da böyle, efendim, diğer insanlar da böyle. Dostlar artık, herkes yaşlandı ama genç insanlar geliyorlar. Ramazan'dan sonra bizim yapacağımız şey, içimizdeki bu büyük maneviyatı insanlara
taşımak
ve bunu bir teraziyle taşımak. Yani çok dikkatli vermek. Biraz evvel buyurdunuz, emanet kime verilir? Ehline verilir. Biz aynı zamanda o ehlini de ehil haline getirmek mecburiyetindeyiz.
Evet.
Güzel sözle, güzel davranışla, zaman zaman ben onu biraz yapıyorum falan diyerek, ama o kadar. Böyle yapmamız lazım. Böyle yaptığımız zaman bize de bir takım dönüşler oluyor. Gönlümüz aydınlanıyor, gönlümüz ferahlıyor. Niye? Çünkü hakkı ve hayrı söylüyoruz ve karşılığını görüyoruz. İnsan dediğimiz varlık veya mahluk, bu da çok mühim bir şey. Seküler derseniz varlıktır o. Ama dini derseniz mahluktur. Onu halk eden vardır çünkü. Haz almadan bir şey yapmaz. Bu hazın da maddi haz var malum. Geçelim. Esas itibariyle özü manevi hazdır. İşte o manevi haz, o feyzi ilahi kalbe iniyor. Hak ve hakikati söylediğiniz ve cevabını aldığınız zaman. Hayırlı bir iş yaptınız, o insan da size döndü, o hayırlı işin meyvesini size sundu. Diyorsunuz ki elhamdülillah Rabbül Alemin. Ne kadar güzel bir hadise. Bu böyle gidiyor derken güzel bir vakit geliyor yine. Güzel bir vakit, mesela benim şu anda aklıma gelen sonbahar. Niye? Çünkü sonbaharda oluş ve bozuluşu görüyorsunuz. Bu alem oluş ve bozuluş alemi. Ama Ramazan'da
kevnifesat
alemi. Bunu görüyorsunuz. Hayat böyle dönüyor. Nice Ramazanlar geliyor geçiyor. Mesela ben böyle gene hatıralar. Bayezid'de oturuyoruz. İşte orta mektep, lise, hani böyle biraz böyle büyüyorsunuz. Kendi başınıza artık peder de ses çıkarmıyor. Gidiyorsunuz. Bayezid Camii'ne teraviye gidiyorum. Mihrap'ta kim var? Abdurrahman Hoca, Hendekli
Allah
Abdurrahman
Allah.
Hoca. Şimdi müthiş bir, yani nasıl söyleyeyim? Hala böyle heyecanlanıyorum söylerken.
Ortam.
Evet. Ve oruç ayetiyle açıyor şeyi, teraviyi. Yani kütübe aleyküm üstelik. İşte aklımda diye okuyorum da aklımda kalmıyor artık. Sizden önceki ümmetlere farz olunduğu gibi.
Kütübe alellezine kema kütübe alellezine min kablikum.
Leallekum tettekun falan böyle geliyor. Ama hoca zaten bir vakar timsali.
Ya.
Ona bakıyorsunuz, İslam'ın vakarı nasıl olur görüyorsunuz.
Bir de o ben edebiyata fakültesine giderken, fakülteye, tabii hem imamız biz kendimiz ama ben eyvallah, orada ne zaman fakülteden fırsat bulduğum zaman öğle ikindiyi orada kılardım. Hoca efendi de beş vakit mihrabi okur.
Tabii.
Ve mihrabi okurken ben öyle göz açık okuyan her bir cemaatin üstünde gözünü gezdirerek sana diyorum ey gafil bak dikkat et der gibi gözünü sanki bana mıhladığını hissediyordum. Öyle etkileniyordum.
Evet.
Öyle. Allah rahmet eylesin.
Evet,
o mehabet o şey. Ya.
Evet işte o İslam'ın vakarı o. Miram'ın, evet, miramın sahipleri derlerdi onlara.
Evet.
Nur Osman diye de Hasan hocam bunun rahmeti, evet, vesile olsun ya, diye söylüyorum.
Tabii yani Hasan Akkuş hoca.
Hasan Akkuş hoca böyle yani insanlar böyleydi. Ramazan'da böyle bir şey işte. Dört tane temel unsur var bir daha söyleyelim.
Evet.
Oruç,
Kur'an.
Tabii şimdi orucu
infak ve nevafil.
Aman o nevafili kulak arkası etmeyin. Tabii şeytan zaten, nevafille uğraşır.
Tabii zaten şeyde kulum bana farzlarla yaklaşır ben onu severim. Ama nafilelerle yaklaşır, onu daha da çok severim. Ya. Hatta öyle severim ki onun gören gözü, tutan eli, işiten kulağı ben olurum. Ben bunu, bu hadisi kutsiyi ben fizik olarak da çözdüm. Nasıl çözdün de? Ya şimdi biz eğer ruhumuzu gözümüze odaklayarak baktığımız zaman, tabii, ruhumuzla baktığımız zaman, yani ruhani bir adam olarak gözümüzde bu can gözüyle, ten gözüyle değil de can gözüyle baktığımız, evet, zaman bu ten gözüyle göremediğimiz çok şeyi görürüz.
Basiret o.
Çok mesafeleri tabii görürüz. Efendim bu ten kulağını kapatıp can kulağımızı açtığımızda, ruhumuzla duyma meselesine yöneldiğimizde, yani ruhu kulağımıza verdiğimiz zaman ne frekansların üstündeki sesleri ne de altındakileri neleri duyarız kim bilir.
Ne manalar ha, tabii
ne ki. Ne manalar adamın aklına gelir. Bizim tabii yine Emin Işık Hoca rahmetli böyle, ben onun tefsir yeteneğini çok severdim hocanın. Bazen derdi ki Cenab-ı Hak sanki beni sırf bu ayeti tefsir etmek için dünyaya getirdi derdi hoca.
Olabilir, doğrudur.
Ya Allah,
bu çağda bu cemaate tabii olabilir,
Allah,
doğrudur, doğrudur.
Allah rahmet eylesin,
Allah rahmet
ona
eylesin
da. Tabii burada şimdi oruç medeniyeti dediğimiz şey esas, mesela infak dediniz.
İnfak çok mühim.
Şimdi bir tarafta israf ekonomisi var, bir tarafta infak ekonomisi var. İşte esas bu infak ekonomisi yerinde ve zamanında geldi mi harcamak, yersiz ve zamansız harcamadan da uzak durmak esas.
Evet.
Dolayısıyla burada mesela hiçbir sosyal güvencenin olmadığı dönemlerde Cenab-ı Hak bize bak komşumuzu bize zimmetlemiş.
Tabii.
Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Öbür taraftan güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman cenevinde duymazsa bizden değildir. Bakıyorsun dünyanın öbür ucundaki bir Müslümanın sancısı da bizim sancımız olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu duyarlılıkta insan inşa etmede, böyle duyarlı, çevresine duyarlı. Mesela yine sizin çok fazla gündeme getirdiniz ki o da benim çok hoşuma gidiyor. Şefkat ve merhamet laf ebediyle olmaz.
Olmaz.
Ya yiğit iş başında belli olur. Yani böyle sen mangalda kül bırakma, ben böyle kabadayım, böyle kahramanım, böyle yiğidim. Yok öyle bir şey. Yiğit iş başında belli olur. İş başında görelim arkadaş.
Problem çıktığı zaman bakalım ne yapıyorsun?
Şimdi kanayan bir yarayı gördü mü sarabiliyor musun? Ve onun verdiği hazzı İdrak edebiliyor musun esas?
Ve bunu kimseye söylemeden yapabiliyor musun?
Tabii. Yani zaten o hazı yaşamak.
Görünmeden
yapmak. Efendim düşen bir adamın elinden tutup kaldırabiliyor, evet, musun? Esas o zaman işte insan merhametli ve şefkatli olur.
Evet.
Bu anlamda esas bu oruç medeniyetini Ramazan'dan sonra ya da yansıtmak
bizi
meselesi.
Bizi bunlar zaten egoist olmaktan, bencil olmaktan buduyor işte oruçla olan ilişkimiz. Yani ben, nefis bir istikamete giriyor. Kur'an onu destekliyor. Etrafında bir kalkan gibi bir kale örüyor o nefsin etrafında. Çünkü emirleri, nehirleri görüyorsunuz ve çok kıssa var Kur'an'da. Aşina oluyorsunuz o kıssalarla. Emirler, nehirler, tekrarlar. Ondan sonra verme hadisesi bir de nevafille de adeta perçinleniyor. Depoyu dolduruyoruz. Biz biraz evvel söylediğiniz şarj ettik.
Evet.
Yavaş yavaş ama hiçbir zaman o şarjı bırakmıyoruz.
Tabii.
Yani nevafil gene bir şekilde devam ediyor. Kur'an'la olan ilişki tabii ki Ramazan'daki kadar güçlü olmuyor. Yapanlara eyvallah, ona bir şey demiyoruz. Yani böylece bizi yaratılışımızın gayesine tevcih ediyor Ramazan-ı Şerif, Kur'an, oruç medeniyeti. O bir bütün.
Ben şöyle diyorum abi bunu. Şimdi oruç kelimesinden gelmiş. Namaz müminin miracı. Namaz bizi dünyevi alakalardan koparıp Hakk'ın huzuruna çıkaran, bizi Allah'la beraber kılan ibadet. Hani ben zaman zaman söylüyorum yani ve huve me'akum eyni me'akuntum. Siz nerede olursanız olun. Allah sizinle beraberdir, tamam. Allah bizimle beraber de kardeşim, ben onunla beraber miyim değil miyim? Problem burada düğümleniyor esas. Yine sizin ifade buyurdunuz. İşin farkında olmak meselesi var ya.
Çok önemli.
Bunu hissetmek meselesi. Ama oruç da oruçtan geliyor. O da bir miraç. O da bizi Allah'a götürüyor. Tabii. Ama orucun namazdan bir farkı var. Hayatın içinde bizi ihsana alıştırıyor. Hayatın içinde bir ibadet şuuru, Allah'ı görür gibi yaşama şuurunu dipdiri hayata
yansıtmak. Onun da şartları Kur'an'la olan ilişkiyi hiç kesmemek.
Evet.
Ramazan'daki kadar belki yoğun değil. Mesela hatırlıyorum, bizim Soğana Camii'nde de hatimle bir küçük mescit teravih kılınır.
Emin Hocam orada imamlık yaptı.
Evet, evet. Kadir'de hatim indirilir. Kadir'den sonra normal 3 veya 2 gecedir teravih zaten. 29-30 çekmesine. Evet. Ama bazı camilerde bildim, ona hiç şahit olmadım. O 3 günde tekrar.
Evet, 3 günde.
Onar cüz.
Şeyde öyle. Mesela Mekke Mükerreme'de, evet. Medine Münevvere'de, evet. Öyle. Kadir'de bir de bitiriliyor.
Bitiriliyor.
O 3 günde de bir de 3 günde bir hatim indiriliyor.
Bir hatim indiriliyor. Evet. Bu kadar yoğun mümkün değil. Evet. Ben şahsım için söyleyeyim ama Kur'an'la ilişkiyi hatırlamak. Çünkü biz unutuyoruz.
Evet.
Unutmamak için Kur'an'la ilişkiyi devam ettireceğiz. O çok önemli. Ve nevafillerle tasbihat mı olur? Gayrimüekketler mi olur? Çok detaya girmeyelim. Evet. Sıkıntılı konular. Böylece biraz evvel buyurmuş olduğunuz o büyük çatı muhafaza ediliyor. Ve siz başka bir insan oluyorsunuz. Evet. Dünya gailesi artık sizi bunlar olmadığı zamanki kadar rahatsız etmiyor. Bu da geçer yahu diyorsunuz. Bedeli olabilir, öderim. Allah verir diyorsunuz ki benim hayatımda böyle olmuştur. Hiç ummadığım yerde ummadığım hediyeler gelmiştir. Nasıl teşekkür edeceğim, nasıl şükredeceğim bilememişimdir. Başımı önüme eğip ben bir şey yapmadım ama yolladı diyorum ve bu hala devam ediyor.
Amenna öyle.
Bu hala devam ediyor.
Amenna öyle. Abi ben bir şey arz edeyim size, bak. İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın müdürlüğünü yapıyorum ben. 1.800.000 lira çek vermişiz salı günü. Fakat olmuş pazartesi akşam 5. Ya bir kuruş gelmemiş. Yok yani İlahiyat Fakültesi, evet. Vakfı'nın çekinin arkası yazıldı denir mi? Olmaz.
Denmemesi lazım.
Ondan sonra akşam kapatırken bir de bu Tahir Ağa dergahından bize lühiye saadet hediye ettiler. Onu da kasaya koydum ben, daha cami inşaat halinde. Dedim Peygamber Efendimiz'in lühiye saadetinin bulunduğu yerde gıtlık olmaz. Kapatırken dedim ya Rabbi bak, burası senin evin. Biz de senin evini inşa etmek için çalışıyoruz.
Biz de senin kulunuz.
Evet, biz de senin kulunuz. Şimdi ben bu kıtlığı eve taşımam dedim. Bak uykuma ne zarar vermesin. Kapadı kapıyı kapatırken. Burası senin evin dedim. Biz sana sığındık. Neyse. Sabah 10'a kadar dedim bir bekleyelim de inşallah sahibi bir şey gönderir. Göndermezse dedim ki borç aldığınız birisinden kapatırız, sonra öderiz. Saat tam 9.30'da bir adam geldi. Ben kapıyı 9'da açtım. Aynen Komiser Colombo gibi, başında foteri. Böyle kırışık bir krem rengi pardüsü. Elinde sünnetçi bir çantası gibi bir çanta. Bıyıksız filan bir zat. Allah garip yaşıyorsa Rabbim sağlık versin. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Evladım vakfın merkezi burası mı dedi. Evet burası beyefendi, buyurun dedim. Önce oturun dedim, şöyle bir çay kahve ikram edeyim ben size dedim. Ondan sonra ama tipine baktım, verse bize 50-100 lira verir. Öyle diyorum kendi içimde. Dedi evladım ben dedi avukatlıkta imrarı hayat ettim dedi. Aynen bu tabirle.
İmrarı hayat.
Evet. Ama dedi bu avukatlık kötü bir meslek dedi. Haklı haksız, haksız haklı çıkarma mesleği dedi. Avukatlar alınmasın, bu da tırnak içinde söylüyorum.
Eyvallah. O zaten yorumu bu.
Evet, yorumu bu.
Bizim yorumumuz.
Ondan sonra efendim, o yüzden dedi Allah'a ahdettim. Avukatlıktan emekli olursam kuruş parasını ne gırtlağımdan geçireceğim dedi, çoluğuma çocuğuma yedireceğim. Şimdi gittim dedi. 4,5 milyon lira almış emekli ikramiyesini. O sırada da Banker Castelli'nin %80-85 faizle para topladığı hengame. Ya. İç bankasındaki kızlar bana sordu dedi. Ya sen amca bu parayı nereye götürüyorsun? Castelli'ye mi? Evet kızım götürüyorum ama benim bankanın faizinin haddi hesabı yok dedim dedi. Nereye? Hayır hasenata dağıtacağım dedi. Kızlar benden dalga geçtiler dedi. Burası dedi buranın laboratuvarı başı, Pınar'ın başı dedi. İlk yardımı buradan başlatacağım. Bana bir buçuk milyon liralık dedi bir mahpus keser misiniz?
Ya.
Şimdi bu adamı götüren kim? Gönderen
evet,
kim?
Işte, evet.
Al ben bayram ediyorum işimden tabii. 1,5 geldikten sonra 300'ü kolay. Ya. Daha sonra baktım onu gönderdik. Ya bir hacı anneyle bir amca. Amca felç gelmiş. Hacı anne onun koltuğuna girmiş. Ya. Evladım vakfın merkezi burası mı? Burası. Buyurun. Hayrola geçmiş olsun. Ne oldu?
Ondan mı geldi?
Amca ne oldu filan dedim ben. Amca ne oldu? Evladım o felç geldi ona dedi. İnfak diyorsunuz ya şimdi. Neyse buyurun oturun dedim. Ben gittim amcanın koluna girdim oturtturdum. Evladım dedi biz Üsküdar temizlik işlerinden emekli olduk dedi. Çöpçülükten emekli olmuştur. Biz dedi cumartesi pazar dedi verecek bir şeyimiz yok ama biz burada beyimizle beraber çok çalıştık inşaatınızda dedi. Bak adam emek verelim hiç olmazsa demiş caminin inşaatına. Fakat emekli olduktan sonra emek ikramiyemizi dün aldık. Allah emeklerden gönderdi. Gözümüzün kökü bir oğlum vardı Kemal dedi. O da Lüleburgaz'da askerdi. Eğitimde şehit oldu.
Allah Allah.
Tek çocuklarıymış. Şimdi biz 200 bin lira benim adıma dedi. 100 bin lira benim adıma bir mahpus kesin ama sevabı oğlum Kemal'e gitsin dedi.
Gitsin dedi.
Ve abi ona kadar Cenab-ı Hak o 1,800'ü gönderdi.
Bu kadar.
İşte bitti. Hiç. Bitti bu kadar. O yüzden ben diyorum ki ya ben yaptım, ben ettim filan demek kadar şey bir şey yok. Her şey Cenab-ı Hak'tan.
Aynen öyle.
Allah razı olsun abi. Son sözünü söylerseniz eğer.
Son sözümüz şöyle. Bu lütuflara nail olmak için çalışacağız.
Evet.
Ramazan maneviyatını hiç üzerimizden eksik etmeyeceğiz. Kur'an'la ilişkiyi kesmeyeceğiz. Belki Ramazan'daki gibi oruç tutamayız ama göz orucu ve söz orucu ya. Ve çok mühim kalp orucu en zoru. Evet. Ama göz orucu da söz orucu da çok mühim. Kulak orucu da lazım. Olabildiğince ve hiçbir zaman kendimizi bir yere koymayacağız. Aman ya Rabbi diyeceğiz. Bir, Kur'an'la ilişkiyi hiç kesmeyeceğiz. Bir sayfa, bir Yasin-i Şerif, bir Tebarike-i Şerif, bir Sure-i Mülk ne olursa. Ondan sonra infak, o da çok mühim bir şey. Ve nevafiller. Gözünüzü seveyim muhterem dostlar. Bu gayrimüekket deyip bunu arkaya atmayın yani. Devam edelim.
Allah razı olsun abi. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Bu dörtlü.
Evet. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dostları, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Saadettin Ökten abimizle bu güzel sohbeti burada istemesek de noktaladık. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.